Ayrım 18, sayfa 231. Ama her gün sahnede boy göstereceğime, beni bu evde kadın olarak görmeyi tercih edersin, değil mi? Bu konuda ağzımdan tek kelime çıkmadı, günahımı alıyorsun. Hiç de değil. Sistemi de bu evde 2 yıl tuttun, onunla metres hayatı yaşadın. Kızcağız üniversite mezunu olduğu halde çalışmasına izin vermedin. Onu sömürdün, yalan mı? Neler söylüyorsun Nur? Olaylar hiç de öyle gelişmemişti. Paraya ihtiyacımız yoktu. Sistem çalışmak zorunda değildi. Beyninden geçenleri yönelttiği soru ile anladım. O halde neden onunla evlenmedin? Mesele gün ışığına çıkmış sayılırdı. Galiba Nur kendisiyle evlenmek isteyip istemeyeceğini merak ediyordu. Rahatladım biraz. Geçmişteki hatamı bir daha tekrarlamaya hiç niyetim yoktu. Evlenmeye her zaman biraz ürkerek bakmama karşın bu defa hiç düşünmeden kabule hazırdım. Nur'u sakinleştirmek, endişelerini dağıtmak için ufak bir yalan kıvırıverdim. O istemedi dedim. Biraz şaşırarak yüzüme baktı. Sahi mi? Neden? Seven her genç kız evlenmeyi hayal eder. O neden istemedi? Bu defa ben de bakışlarımı kaçırmadan gözlerin içine baktım. Sanırım özgürlüğüne çok düşkündü. Ayrıca kağıt üzerinde kalacak bir imzanın sihirli beraberliğimizi daha yeknesak, daha monoton ve heyecansız kılmasından korkuyordu. Yorum yapmadı. Birkaç saniye gözleri dolarak düşünmekle yetindi. Bir karara varmadın mı? Yarın tiyatroya dönecek misin? Yine hemen cevap vermedi. Bakışlarını kaçırarak ince uzun parmaklarıyla bluzunun düğmeleriyle oynamaya başladı. Düşünüyor sanmıştım. Oysa salonun sıcaklığından sıkılmış gibi üst düğmelisini oflayarak çözdü. Beni duymamış gibi. Burası ne kadar sıcak diye mırıldandı. Bu arada kollarını göğsünün altında birleştirmiş, daha tahrik edici bir pozisyon almıştı. Şimdi açılan düğmenin meydana çıkardığı yeterince dolgun memelerin ayrılığını görebiliyordum. Eyvah dedim içimden. Bu en tehlikeli saldırılardan biri olacağı benziyordu. Önce ayaklarını, şimdi de göğüslerini teşhire kalkıyordu. Sanırım yeni bir imtihana sürüklenecektim. Anlamıştım. Nur'un koket, aşüfte bir ruh yapısı vardı. Ama bunu bayağılığa kaçmadan karşımdaki sevdiğim adamı mest edecek, onu heyecanlandıracak şekilde davranmaktan hoşlanıyordu. Bundan hiçbir şikayetim olamazdı. Aksine mutlu hissettim kendimi. İnanıyordum ki aramızda duvarlar tamamıyla ortadan kalktığında bu tür davranışlar daha da yoğunlaşacaktı. Acele etmeme gerek yok dedi. Sabaha kadar düşünme fırsatım var. Kararımı yarın sana açıklarım. Ama çok merak ediyorsan şu kadarını şimdilik söyleyeyim. Dönmekten yanayım. Tabii kararımı değiştirecek önemli bir şey olmazsa. Nasıl önemli bir şey diye sordum. Tahrikar bir şekilde bana baktı. Kararımı değiştirecek bir şey yapmazsan dedi. Ne yapabilirim ki? Verdiğin sözlere güvenmem lazım. Mesela deminden beri göğüslerime nasıl iştah ve arzuyla baktığını fark etmediğimi sanma. Bana söz verdin, dokunmayacaksın. Çıldırtabilirdi beni. 2 uzun yıl süren açlığımdan sonra hem beni tahrika kalkışıyor hem de benden uzak dur diyordu. Tam bir koketri örneğiydi sergilediği tutum. İçimden yağ sabır çektim. Bunun da altından kalkabilirdim. Sevgilimi bulmaktan öylesine mutluydum ki bunca yıl bekleyen adam bir gece daha bekleyebilirdi, zor da olsa. Umarım o idareyi kendimde bulurdum. Tek çare bu tür tahriklere göğüs germemdi. Nur oyun oynamak istiyordu. Varsın oynasın da. Sistemin yeni yaşamımda ya da ilahi ihsan Nur'un bu hayatta, çünkü hala aynı varlık olup olmadıkları hususunda koşullarım vardı. Evimde geçireceği bu ilk gecenin ilerleyen saatlerinde bir takım sürprizlerin olacağını bilemezdim. Benim için her şey hoş ve yolunda gidiyordu henüz. Sevgilimin tatkik taarruzlarında oyalanıyordum. Onun durgunlaştığı bir sırada artık yaşamımızdan söz etmeyi ustaca bir manevrayla kesmiş, konuşmayı daha yüzeysel, günlük sıradan şeylere dökmeyi becermiştim. Hazırlandığımız temsilden, oyuncu arkadaşlardan ve arada sırada gelmişken kraliçeyi oynayan Nefise Çağ'ından dem vurmuş, onun hakkında ne düşündüğünü sormuştum. Diğer oyunculardan söz ederken gayet ateşli bir şekilde konuşan, fikirlerini açıkça ifade eden Nur, nedense sıra Nefise Hanım'a gelince birden durgunlaşmış, burun kıvırmış, iyi bir oyuncu olduğunu kabul etmekle beraber biraz mağrur ve kendini beğenmiş biri olduğunu söyleyerek tüm kadroya tepeden baktığını, kendilerini küçümsediğini ifade etmişti. İkisinin de birbirlerini sevmediğini anlamıştım ama henüz nedenini çıkaramamıştım. Üzerinde de durmadım, aldırmıyordum. Saatler geçmiş, gece ilerlemişti. Sevmediğini bildiğim bir kadeh viski Nur'u biraz daha rahatlatmış, kinayeli saldırılarını tamamen bırakmış, iki sevdalıdan ziyade birbirini özlemiş iki arkadaş gibi sohbete dalmıştık. Bu arada acıkan karnımızı doyurmayı mutfakta birlikte hazırladığımız sandviçlerle idare etmiştik. Nur daha önce açtığı bluzun düğmesini çaktırmadan kapatmış, o güzel ayaklarını da bir daha göstermek teşebbüsünde bulunmamıştı. İtiraf edeyim ki sohbetimiz sırasında zaman zaman kendimi frenlemekte zorluk çekmiştim. 2 yıllık cinsel özlem bazen bütün şiddetiyle benliğimi kaplıyordu. Yerimden fırlayıp her şeye boş vererek ona sarılmamak için kendimi zor tutuyordum. Hele yorgunluğun ve uykusunun geldiğini belli eden bir esnemesi vardı ki damarlarındaki kanın beyinde sıçradığını, kalbimi güm güm attığını hissettim. Tıpkı sistem gibiydi. O da elinin tersiyle ağzını kapatır, uzun uzun esnerdi. El ayasının yumuşacık gergin teni elektrik ışığında parlıyordu. O an yerimden fırlayıp ellerinin içini doyasıya öpmek arzusuyla kıvrandım. Ama kendimi frenleyip sordum. Uykun geldi, yatmak ister misin artık? İyi olur dedi. Gergin bir gün geçirdim. Umarım hepsi bitti. Seni gelecek bir şey kalmadı diye fısıldadım. Uzun bir süreden sonra yine hızlıca gülümsedi. Bilmiyorum, henüz karar vermiş değilim. Başımı salladım. Sabaha bekleyeceğim. Bana yatacağım yeri gösterir misin? Şu kanepenin üzerinde de kıvrılabilirim. Ne münasebet dedim. Sen benim yatağımda yatacaksın. Hayır, olmaz. Benim için rahatsız olmanı istemem. Lütfen çocuk gibi davranma. Yalnız bana birkaç dakika izin ver. Çarşafları ve yastıkları yüzlerini değiştireyim. O da yerinden kalktı. Yine beni şaşırtan bir şey yaptı. Yanıma yaklaşıp kollarını boynuma doladı. Gözlerimin içine baktı. Bakışları sevgi ve dostluk yüklüydü. Aralık dudaklar arasından çıkan sıcak nefesini yüzümde duyuyordum. Özellikle de genzime çarpan ten kokusu nefisti. Saatlerde nefsimle mücadeleden yorulmuş, yorgun düşmüştüm. İnsan ölümünü kabullenip yokluğun ızdırabını çeken bir sevgiliye yeniden kollarını boynuma dolamış, bedeninin tüm çekiciliğini ortaya koyup yaklaşmış iken sarılıp kucaklamaktan kaçınabilir mi? Ben de onun ince beline sarıldım, kendime çektim. Direnmedi, karşı koymadı. Dudaklarımı ağzına götürüp doyasıya öpmek, mas etmek, varlığını ruhumun içine almak arzusuyla tutuşmaya başladım. Kahredici hasretin biteceğini sanmıştım artık. Fakat heyecanımı anladı. Kibarca boynuma doladığı ellerinden birini hızla ağzıma indirerek az evvel öpmek için can attığım ayasını dudaklarıma yapıştırdı. Şimdilik yalnız elimi öp diye fısıldadı. Sabırlı ol. Karar verirsen bütünüyle bana sahip olacaksın. Her istediğine karşılık vereceğim. Sana tam ve mutlak bir sevgili olacağım. Ama biraz daha beklemesini bil. Küçük sevgilinin hislerine saygı göster. Senden sadece bu gece için sabır ve anlayış bekliyorum. Kasılıp kaldım. İçimdeki arzu seli dayanılacak gibi değildi. Her türlü bendi yarıp aşacaktı sanki. Güçlükle kendimi tuttum. Dudaklarımı kapattı, elini kavradım. Mahzun, boynu bükük, oyuncağı elinden alınmış bir çocuğun tevekkülüyle ince ve narin eli öpmeye başladım. Gösterdiğim anlayış ve tahammül gücümden memnun kalmış, lacivert gözlerinde takdir ve minnet hisleriyle yüzüme bakıyordu. Çarşafları da değiştirme. Ama hayır, istemiyorum. O çarşaflara sinen senin ten kokunla uyuyacağım. Mest olmuştum. Sevinçten uçacaktım adeta. Şimdilik bu kadar mutluluk bana yeter de artardı bile. Daha ne isteyebilirdim ki? Elinden tutup yatak odasına götürdüm. Yatağın örtüsünü açtım. Allah rahatlık versin sevgilim dedim. Bir istediğin olursa bana seslen. Salondaki kanepenin üzerinde uyuyacağım. Göz kapaklarını kırptı sadece. Anladım dercesine. Kapıyı kapattım. Yalnızlığı ve boşluğu o zaman hissettim. Oturduğumuz salon bütün canlılığını, renkliliğini, sıcaklığını kaybetmişti bir anda. Gözlerim çaresiz bir şekilde nuru ya da sistemi arıyordu. Yaşantıma olan katkısını o an bir kere daha kafama dank edercesine anlamıştım. Oysa hemen şuracıkta, az ilerideki yatak odamdaydı. Bir iki adımlık mesafede. Ama gözlerim, ruhum, içim arıyordu onu. Daha şimdiden özlemeye başlamıştım bile. Kendine gel diye söylendim. Bugün çok mesafe kat etmiş, büyük ölçüde niçideye varmış sayılırdım. Nur'un yarına kadar karar vermek için düşünme isteği sadece kadınsı bir kapristen ibaretti. Beni sevdiğini, onun da beni istediğini biliyordum artık. Kendi de bunu itiraf etmiş sayılırdı. Sadece sabahı, günün ışımasını bekleyecektim ve yarın güneşin doğması, yeni bir güne girmemiz hayatımda yeni bir sayfa açacaktı. Ne var ki fazla iyimser olduğumu az sonra anlayacaktım. Hiç uykum yoktu. Zaten bu heyecanla uyuyabileceğimi sanmıyordum. Kendime bir bardak daha viski koydum. Dünyalar benim olmuştu artık. Yatak odamda sevgilimin uyuduğunu bilmek içime büyük bir coşku katıyordu. Viskimi yudumlarken hayaller alemine dalmıştım. Ne zaman uykunun bastıran rehavetiyle sızıp kaldığımı hiç hatırlamıyorum. İçki bardağı hala elimdeydi. Daldığım uykudan beni odadaki hava cereyanı uyandırdı. Sanki serin bir rüzgar anaforlar yaratarak dolaşıyordu salonun içinde. Göz kapaklarım aralandı. Üşüdüğümü hissettim. İlk farkına vardığım şey ışıkların sönmüş olmasıydı. Oysa yerimden hiç kalkmamıştım. Acaba Nur mu dışarıya çıkıp elektrikleri kapatmıştı? Ama olamazdı. Nur uyuduğumu görse hiç olmazsa elimden viski kadehini alır, yatmam için beni ikaz eder veya üstüme bir şeyler örtmeye çalışırdı. Herhalde beni bu halde bırakıp odasına dönmezdi. Ayrıca salonu dolduran bu serinlik deneyin nesiydi? Başımı çevirip pencerelerden birinin açık olup olmadığını anlamaya çalıştım. Tüm pencereler kapalıydı, görebildiğim kadarıyla. İşte tam o sırada kısık ve yaşlı bir erkek sesi kulaklarımda çınladı. Uyandın mı? Dehşetle irkildim. Odada benimle konuşan biri vardı. Yerimden doğrulmaya çalışırken az ilerideki koltukta oturan şahsın karanlıktaki silüetini fark ettim. Sarı rüzgarlığından kim olduğunu hemen anlamıştım. Azrail yeniden beni ziyarete gelmişti. Salondaki serinliğin sebebi de ortaya çıkmıştı şimdi. Beni daldığım uykudan uyandıran anaforumsu rüzgar Azrail'in varlığı ile ilgili olmalıydı. İliklerime kadar titredim. Onu gecenin bir vakti evimde bulacağımı hiç düşünmemiştim. Elimde olmanın ürpermiştim. Bildiğim kadarıyla Azrail ölümün temsilcisi, Allah'ın meleklerinden biriydi. Ama insanoğlunun canını almakla görevli olduğundan korkuya kapılmıştım. Yoksa şimdi tam yeniden mutluluğa kavuştuğumu sandığım anda benim canımı mı almaya gelmişti? Buna kesin hazırlıklı değildim. Olamazdı. Bir yanlışlık vardı mutlaka. İlahi bir hata. Önce kımıldayamadım. Korkudan her tarafım buz tutmuş. Dilim damağım kurumuştu sanki. Odanın karanlığında yaşlı balıkçı kılındaki varlığı seçmeye çalıştım. Acaba rüya mı görüyordum? Üst üste içtiğim iki kadeh viskiden sonra hayal görecek kadar sarhoş muydum yoksa? Ama hayal değildi bu. Sesini duymuştum. Sesini çıkarmadan önce öylece oturuyordu karşımda. Yavaş yavaş toparlanırken karanlıkta kedi gözleri gibi ışıldayan, yeşilimsi hafif bir ışık saçan, göz bebeklerine takıldı bakışlarım. Nihayet kendimi tutmamış, bağırarak sormuştum. Ne arıyorsun burada? Ne işin var evimde? Sesim salonda yankılanmıştı. Bağırma dedi. Sevgilini uyandıracaksın. Gayet sakin görünüyordu. Hüzünün ifadesini seçemiyordum karanlıkta ama hatırlamaya çalıştığım o ilgisiz, soğuk, insanları küçümser ifadeli yüz hatları beynimde şekilleniyordu. Bağırmama için uyarmıştı beni. Haklıydı da. Sitem veya Nur, adı her neyse yani yatak odamda uyuyan sevgilim birden uyanır ve bağırmamı duyarak salona gelirse durumu nasıl açıklayabilirdim? Bu yaşlı balıkçı olan ne diye tanıtacaktım? Kendisini yeniden bana gönderen, hayat veren, beni yaşama çeviren ölüm meleği diye mi? Nur mutlaka çıldırdığımı sanırdı. Tüm beklentilerim bir anda söner, yaşantım yeniden kabusa dönüşürdü. Durumu sevgilime açıklama şansım kesinlikle yoktu. Sesimi kıstım, ürkerek sorumu tekrarladım. Ne arıyorsun evimde, niçin geldin? Azrail kıs kıs güldü. Yoksa beni gördüğüne memnun değil misin? Ne çabuk unuttun, ben senin isteklerini kabul eden Tanrı'nın elçisiyim. En azından bana biraz daha nazik davranmalısın. Korkudan mı yoksa gerçekleri kavramamdan mı bilinmez hemen sinmiştim. Doğruydu. Bu gece duyduğum mutluluğu ona borçluydum. Sevgilime onun gayreti, onun himmetiyle kavuşmuştum. Kendimi toparlamaya çalıştım. Kusura bakma diye kekeledim. Ben sıradan bir insan olduğum. Anlarsın ya, bu sıra dışı bir durum. Normal hayatımızda Azrail ile yüzleşme gibi bir hali yaşamayız. Şaşırdım. Seni karşımda görmeyi beklemiyordum. Bir aksilik mi var? Yüreğim ağzıma gelmişti ve korkuyordum. Azrail'in bu ani ziyareti birden onunla yaptığım anlaşmayı ve ileri sürdüğü şartları anımsatmıştı bana. Tüm o şartlara riayet etmeyi kabul etmiştim. Korkudan bunalan dimağım karman çormandı. Kendimi zorlamama rağmen anımsayamıyordum. Yoksa farkına varmadan şartlardan birini ihlal mi etmiştim? Üç şart ileri sürmüştü Azrail. Birincisi, bu anlaşma kimse tarafından bilinmeyecek ve bu konuda kimseye bir şey söylemeyecektim. İlk şarta uymuştum. Kimseye ağzımdan bir laf kaçırmadığıma emindim. Zaten nasıl söyleyebilirdim ki? Duyan olsa benim çıldırdığımı sanırdı. Kim Azrail'e pazarlık yapıp böyle bir anlaşmanın tarafı olabilirdi ki? Bu tabiata da insan doğasına da aykırıydı. İkinci şart ise kavuşacağım mutluluğun bedeli olarak kaderde yazılı ömrümden 10 yıl feda etmemdi. Birden dehşete kapılır gibi oldum. Mutluydum. Sistem geri dönmüştü. Yoksa anlaşma hükmü yerine geldiği için Azrail canımı almaya mı gelmişti şimdi? Hem de bu mutluluğun zirvesine yaklaştığım ama vuslata nail olmadan önce. İşte bunu kabul edemezdim. Mutlu olduğumu kabul ediyordum ama eksik, tamamlanmamış bir mutluluktu bu. Ben sıradan bir insanoğluydum. Kavuşmanın manevi huzuruyla yetinemezdim. İlahi güç bunu anlamalı, bana hak vermeliydi. Ömrümden 10 yıl vermeyi kabul etmiştim. Lakin kastım bu değildi. Olamazdı. Korkudan titreyerek sordum. Canımı almaya mı geldin? Azrail yine kıs kıs güldü. Hayır. Demek yaşayacaktım daha. Bu güzel haberdi. Ölüm tehlikesi yoktu henüz. Üçüncü ve son şartı hatırladım. Hani anlaşma sırasında Azrail'in bana açıklamadığı ve bilmede kabule zorlandığı şu son şartı. Belki şimdi bana onu iletecekti. İçimde acı bir eziklik hissettim. Yeni ve olumsuz bir durumun doğacağı havasını sezinler gibi olmuştum. Bana bilmediğim son şartımı açıklayacaksın diye fısıldadım ürkerek. Azrail başını olumsuzca iki yana salladı. Hayır, henüz onun zamanı gelmedi. Öyleyse niye gelmişti acaba? Gecenin bu vaktinde beni ziyaretin sebebi ne olabilirdi? Aklıma yatan bir gerekçe aradım ama bulamadım. Yeni bir kabalık yapıp Azrail'i sinirlendirmemek için soramıyordum da. Herhalde kendisi açıklardı eğer biraz sabırlı olabilirsem. Lakin korkuyordum. Kimse Azrail'le velev ki anlaşma yapmış olsa bile kolay kolay karşılaşmayı istemezdi. Yutkundum. Genzimi temizlemeye çalışıp uygun bir dille sormaya çalıştım. Öyleyse bu ziyaretini neye borçluyum? Benden bir istediğin mi var? Gülümsedi. Hayır dedi. Sana yardımcı olmaya, uyarmaya geldim. Yeniden irkilmiştim. Acaba Azrail ne demek istiyordu? Bana nasıl yardımcı olabilirdi? Ne yardımı ne uyarması diyebildim. İnsanlar geleceği göremez. Zaten görebilseler hayatlarının gidişatını değiştirecek hataları da yapmazlar. Ama sen bir hata yaptın ve bu hata geleceğini karartabilir. Seni eski kabus dolu günlerine götürebilir. Sana mutluluk müessir kıldık. Ama yaşam boyu bir daha hata yapmamak kaydıyla. Sakın unutma, ben her hatanı düzeltmeye yetkili değilim. Kendi kaderini belirli bir çerçeve içinde kendin çizeceksin. Ne demek istediğini hiç anlamıyordum. Ne hatası diyebildim. Farkında değil misin? Görmüyor musun? Neyi? Sevgilinin sana inanmakta zorluk çektiğini, senden korktuğunu. Hemen itiraz ettim. Hayır, o artık benden korkmuyor. Olduğum gibi kabul etti beni. Beni seviyor. Emin misin? Tereddüt etmeden karşılık verdim. Evet, kendisi itiraf etti. Ama kararını yarın sabaha kadar da erteledi, değil mi? Nedenini hiç düşündün mü? Gülümsemeye çalıştım. Kadın gururu, kadın kaprisi, insan doğasını belki bizim kadar anlayamazsın. Ne de olsa sen farklı bir. Cümlenin sonunu getiremedim. Karşımdakine uygun bir sıfat bulamamıştım. Oralı olmadı. Kendininkini anımsatan parlak gözleri üzerimdeydi. Konuşmamız ilerledikçe onu doğaüstü bir varlıktan ziyade akıntı burnunda elinde oltasıyla balık avlamaya çalışan yaşlı bir balıkçı gibi görmeye başlamıştım. Hatta izin verse kadın ruhun özellikleri hakkında nutuk da atabilirdim. Neden sonra yaptığım gafı anlayarak sesimi kestim. Yanılıyorsun dedi. Seni sevdiği doğru çünkü onu öyle teçhiz ettik. Ama sağduyusu ona bu ilişkide bir anormallik olduğunu söylüyor. Duygularıyla mantığı çelişki halinde. Sonunda hisleri ve sevgisi galip gelecektir ama yaptığın hataları onun beynindeki kuşkuları çoğaltma. Sistemden ona bahsetme. Yani yaptığım hata bu mu? Hayır, değil. O kendisinin eski sevgiline benzediğini biliyor. Ama ne kadar benzediği hakkında tam ve mutlak bilgisi yok. Oysa Yüce Tanrı onu aynen sistem gibi yarattı. Ortada mutlak ayniyet var. Fakat kişilikleri farklı diye mırıldandım itiraz edercesine. Doğru, bu da sana Tanrı'nın bir lütfu. Onu sana gönderirken daha hoşlanacağın, daha beğeneceğin, seni daha mutluluğa gark edecek bir ruh ve kişilik yapısıyla donattı. Ama kesinlikle sistemli olan ayniyeti bilmemesi lazım. Yoksa kız çökecektir. Peki ama ben nerede bir hata yaptım ki anlamıyorum. İyi düşün bakalım. Nur kapına birden dayandığında sistemin fotoğraflarını nereye sakladın? Yatak odana değil mi? Nur şimdi orada uyuyor. Ama acele etmezsen yarın sabah uyandığında o resimleri etrafı karıştırırken bulacak ve ilişkinizin sonu gelecek. Kız bu şoku kaldıramayacaktır. Yine itiraza kalkıştım. Ama o sisteme olan benzerliğini zaten biliyor. Ne kafasız insanoğlusun sen diye homurdandı Azrail. Söylediklerimi anlamıyor musun? Bu ilişkinizin sonu olacak. Hatamı birden kavradım. Azrail geleceği de biliyordu. Beni uyarmaya gelmesi bundandı. İnanılmaz bir güven duydum birden. Harika bir şeydi bu. Arkamda ilahi bir destek vardı. Sorun değil diye mırıldandım hemen. Bütün mesele bu işte. Şimdi sessizce odaya girer ve sakladığım resimleri oraya ona göstermeden kaçırırım. İyi edersin diye homurdandı yaşlı balıkçı kılığındaki Azrail. Ama unutma, sana her zaman yardım edemem. Bir tek hakkında ve onu da kullandın. Bir tek hakkındı ve onu da kullandın. İkide bir Nur'a eski sevgilinden de bahsetmekten vazgeç artık. Düşündüm bir an. Hiç de kolay olmayacaktı bu. Nur geçmişimdeki eski sevgilimle arasındaki benzerliği bulmak için durmadan sorular soruyordu. Onu oyalayamam. Sistemi tamamen unutmuş gibi davranmam çok zordu. Fakat diye mırıldandım. Onunla ilgili bana çok şey soruyor. O senin sorunun. Ben seni uyardım. Çaresini sen bulacaksın. Aptallaşmış bir şekilde ayağa kalktım. Nur'un merakını engellemek hiç de kolay olmayacaktı. Azrail'in dediği gibi bir yolunu bulmak zorundaydım. Saat kaçtı acaba? Kanepenin üzerinde ne kadar süreyle uyukladığımı bilmiyordum. O meseleyi sonra düşünüp bir çözüm bulabilirdim herhalde. Ama şimdi öncelikle yatak odasına gidip sistemin sakladığım fotoğraflarını ortadan kaldırmalıydım.